أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 427. حديث مرة عمر بن الخطاب بِقَوْمٍ يَرْمُونَ نَبْلًا فَعَابَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا قَوْمٌ مُتَعَلِّمِينَ فَقَالَ لَحْنُكُمْ عَلَيْنَا أَشَدُّ مِنْ سُوءِ رَمِيكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأً أَصْلَحَ مِنْ لِسَانِهِ. Ömer bin Hattab radıyallahu an bu katışları yapan bir topluluğa uğradı. Onları yeteneksizliklerinden dolayı eleştirdi, ayıpladı. Onlar da dediler ki: "Ey müminlerin emiri, biz öğrenme aşamasında talim yapan kimseleriz." Ömer şöyle cevap verdi: "Konuşma tarzınız ok atışınızdan daha kötü. Oysa ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim: dilini, yani konuşmasını Allah'ın istediği şekilde düzeltip ıslah eden kimseye Allah rahmet etsin. Amin." Kimi esprilerin, kimi nüktelerin, kimi özel anlatımların muhatabın düşünce dünyasında, gönül dünyasında yer bulması, bu anlatım diline hakimiyeti esasına bağlı olduğunu bilirsiniz. Mesela, Arapçada gerçekten hiçbir ilgisi ve bilgisi olmayan kimse için, bu okuduğum şeyde gerçekten boşluklar vardır. Yani, o katışları yapan bir topluluk var. Evet, onların atışlarını ayıplayan bir Ömer Efendimiz var. Tamam. Onlar da bu ayıplama üzerine diyorlar ki, Türkçesini söylüyorum: "Ey müminlerin emiri, biz öğrenme aşamasında talim yapan kimseleriz." Bu söz Hazreti Ömer Efendimiz'e daha garip bir yanlış olarak yansıyınca, "Evet ama Türkçesinde ne yanlış var?" diyebilirsiniz. Tabii Türkçe'ye çevirirken gramer hatalarının da anlam bozukluğu olarak tercümesi mümkün değil diye böyle tercüme edilmiş ve Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh şöyle cevap veriyor onlara: "Konuşma tarzınız o katışınızdan daha kötü. Oysa ben aleyhissalatü vesselam'dan duydum. Dilini, konuşmasını, ifade tarzını Allah'ın istediği şekilde düzeltip ıslah eden kimseye Allah rahmet etsin." diyordu. Biraz Arapça bir teknik bilgi anlamında bir iki kelimeye ihtiyacımız olacak. Arapçada eğer müminlerin emiri olan kişiye hitap edecekse bir Müslüman Arapça olarak bir insan, emirul müminin kelimesi müminlerin emiri demektir. Bunu ya ile, yani ben sana hitap ediyorum ey müminlerin emiri şeklinde kullanacaksa, ya emiral müminin şeklinde telaffuz etmesi gerekir. Yani ya edatından sonra emir kelimesi o yokken emirul müminin şeklinde okunurken ya gelince emiral müminin şeklinde okunacaktı. Bu adamlar onu da yanlış söylüyorlar ya emirul müminin diye. Meğer Arapçayı da dillerini de bilmiyorlar. Arkasından gelen cümlede de benzer bir yanlışları var. İnna kavmun müteallimin demeleri de ayrı bir yanlış. Müteallimun diyeceklerdi, müteallimin dediler şeklinde anlayabiliriz. Demek ki sözün ifade tarzında da yanlışlar olunca Hazreti Ömer Efendimiz onlara müdahale ediyor. Hatta başka rivayetlerden öğreniyoruz. Gramer hatalarına tahammülü olmayan Ömer Efendimiz bazen kızdığı, hatta ceza verdiği bile oluyor. Ondan dolayı konuşmayı öğrenen çocuklarınıza ya da konuşan arkadaşlarınıza yaptığı gramer hatasından dolayı ama en tatlı biçimde, hani yanınızda bal kavanozu gezdirerek şöyle elinizi dilinize bal ile gönderip dilinizi en tatlı şekle getirerek onu güzelce uyarmanız gerekecektir. Mesela evimizin karşısında mezarlık olan bir yerdeyiz. Oraya gelen cenazeler için adet mi edinmişiz, dilimiz mi alışmış, bir misafir geldi, bugün bir misafir daha geldi diyebiliyoruz. O cenazeyi getirenler için çocuklar, hatta kalabalığın büyüklüğüne göre, baba bir sürü adam geliyor dedikleri olur, ben hemen müdahale ihtiyacı hissediyorum bu ve benzeri örneklerden dolayı. Yavrum, evladım, insanları sürüyle anlatmayın, karınca sürüsü olabilir, koyun sürüsü, köpek sürüsü olabilir ama insana sürü demeyin, onların sürü ile geldikleri şeklindeki bir ifade yanlıştır deme zorunluluğu hissediyorum. Evet, dilde bu tür yanlışlar, hatta son dönemlerde alabildiğine yaygınlaşmıştır, bu konuya dikkat edilse diyorum. Bir dildeki esprinin, bir dildeki nüktenin, başka bir dile tercüme edildiğindeki orijinalitesinin kaybolduğu gerçeğiyle, bu ve benzeri örneklerde, olayı biraz daha teferruatlı anlatma ihtiyacımız da ondan kaynaklanıyor. Demek ki Hazreti Ömer Efendimiz ok atış talimi yapanların yanına vuruyor. Bakıyor ki adamlar bozuk düzen atıyorlar. Yani öyle yapılması gereken kadar da bir alıştırmaları yokmuş meğer o güne kadar. Beceremiyorlar, ellerine yakışmıyor, yapamıyorlar bu işi. Onların öyle olduğunu, yani bu işi beceremediklerini ya da yapamadıklarını anlatan Ömer Efendimiz, onları ayıplayınca, onlar diyorlar ki, ey müminlerin emiri, ama bunu ifadede yanlış, ey müminler emiri deseniz mesela, ey müminlere emiri deseniz Türkçe'de, ey müminlerinkinden emiri deseniz, yani bir ilaveyle yanlış yapsanız, anladınız herhalde. İşte öyle, biz öğrenme aşamasındayız. Eğitimini yapıyoruz bu işin, yani ok atış talimiyle uğraşıyoruz demelerindeki o dil bilgisi hatalarını da Ömer Efendimiz şöyle uyararak düzeltmek istiyor. Konuşma tarzınız daha bozukmuş sizin. Oysa ben Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum ki, dilini, konuşmasını Allah'ın istediği şekilde düzeltip ıslah eden kimselere Allah rahmet etsin diyordu. 428 قال رسول الله ثلاث مرار رحم الله امرأ تكلم فغنم او سكت فسلم. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üç kere şöyle buyurmuştur. Konuşmasıyla dünya ve ahirette Allah'ın memnuniyetini kazanan, susmasıyla da dünya ve ahiret dertlerinden kurtulan kimseye Allah rahmet etsin. Amin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tekrar okuyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üç kere dediğine göre biz de üç defa tekrar edelim. Konuşmasıyla, konuşarak, konuştuğu şeylerle, o konuşma ortamıyla, o konuşma biçimiyle dünya ve ahirette Allah'ın memnuniyetini kazanan, nimeti kazanan, feganime yapan kimseye, bir de susmasıyla, sustuğu halde susma biçimi, susma ortamı, susma şekliyle dünya ve ahiret dertlerinden kurtulan, feselimeyi gerçekleştiren kimseye Allah rahmet etsin. Allahu Ekber. Gerçekten çok enteresan bir kural öğreniyoruz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Allah'ın rahmetine nail olma kuralı, Allah'ın merhametine layık olma kuralı, rahmet ve merhamete ulaşma kuralını öğreniyoruz. İnsanoğlu, oysa bize öğretmişlerdi, diyorlardı ki, söz gümüş ise sükût altındır. Yani sen gümüş kadar değerli bir şey söyleyeceksen, sus da o konuşmaman sana altın kazandırsın. Olur mu öyle şey? Aleyhissalatü vesselam bunun dışında emirler veriyor, görevler yüklüyor ya da prensipler vaaz ediyordu. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yegul hayran evli yasmut diyen bir peygambere o sözü, o atanın, o babanın sözünü arz etseniz kabul edecek mi bilmem ama peygamberimin sözüne aykırı olduğu açıktır. Çünkü diyordu ki sallallahu aleyhi ve sellem, kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söylüyorsa, bir başka ifadeyle, kim ki Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini kabul ettiğini söylüyorsa, kim ki Allah'ın hayatına program çizeceği yetkisine evet diyor, Allah'tan başka kulu kölesi olunacak hiçbir varlık yoktur. Sadece ona kul köle olurum. Her dediği dinlenecek sadece odur. Ondan başka bu yetkiye sahip hiçbir varlık tanımıyorum der ve bu imanı doğrultusunda bir hayatı yaşamak zorunda olduğunu bilir. Sonunda da bu minval üzere, bu ahval üzere yaşayıp yaşamadığı, ahirette hesaba çekileceği gerçeğini kabul ederse, buna iman ederse, işte o zaman bu kişiye düşen bir görev var. Hayır söylesin. Yani efendim öyle duymuyorduk, ya onu yapsın ya bunu yapsın, dilerse sussun, isterse konuşsun, üstelik bir mukayese yapsın atalar sözüne göre, babamın sözüne göre, söz gümüşse, sükût de altınsa, ikisini birden yan yana koysun, altını seçsin demişlerdi. Ben öyle anlamadım. Çünkü felyekul hayran, hayrı konuşsun demektir. Hayır konuşsun demektir. Hayrın sözcüsü olsun, hayrı söylesin demektir. Kim ki Allah'a, onun Rab ve ilah oluşu gerçeğine, hayata karışma yetkisine, bana program yapma yetkisine ve bu konuda tek oluşuna iman eder ve bu imanının gereği yaşamak zorunda olduğunun yarın ahirette hesap konusu olacağını bilirse, öyleyse felyekul hayran, hayrı söylesin. Bu insanlar hayrı konuşmak zorundadır. Hayrın sözcüsü olmak zorundadır. Hayr ile beraber olmak zorundadır. Ama öyle değil de, nasıl yani? Ya hayır bitmişse? Veya o anda kendisi yerine hayrı konuşan biri varsa ya da eğitim gereği onun bir ara vermesi gerekiyorsa hayrı anlatmaya, öyle ki bir başlamış hayır konuşmaya bir saat, iki saat, üç saat, dört saat devam ediyorsa, işte o ve benzeri hayrın söylenilmesine ara verilecek bir mazeret varsa, bir ortam, bir durum varsa, işte o zaman da evli yasmut, değilse sussun gerçeği var. Öyleyse asıl olan konuşmaktır. Konuşunca Allah'ın dünyada ve ahirette memnuniyetini kazanması gerekir kişinin. Evvel emirde bu görevdir. Yani insanoğlu konuşacaktır ve hayrı konuşacaktır. Konuştuğuyla dünya ve ahiret mutluluğu kazanacaktır. Allah'ı memnun edecek, Allah'ı razı edecek, azabından ve gazabından uzaklaşacaktır. Ama eğer susması gereken bir pozisyondaysa, birisi kendisine nasihat ettiği demde ise, ya da birisinden söz dinleme makamındaysa, ya da birisine nasihat edenin yanında duruyorsa, susması tasdik makamındaysa, ya da o konuda hayrı ve hakkı bilmiyor, durmak zorundaysa, haddini bilecekse veya ara vermesi gerekiyorsa, bir eğitim gereği ise öyle olmuşsa, olacaksa, işte bu ve benzeri sebeplerden dolayı da susma konumundaysa, işte o zaman da bu susması ona eğer dünya ve ahiret dertlerinden kurtuluş imkanı tanıyorsa, Allah bu kimseye rahmet ve merhametini lütfetsin. Tekrar okuyorum. Kale Resulullah selâfe mirarin aleyhissalâtu vesselâm üç defa şöyle dedi. Rahimallahum ra'en tekelleme fe ganime evsekete fe selime. Aleyhissalâtu vesselâmın dediğinden anladığımız şöyle, bugünkü konuşma tarzımızla tercüme edersek, konuşmasıyla dünya ve ahirette Allah'ın memnuniyetini, rızasını kazanan, susmasıyla da dünya ve ahiret dertlerinden kurtulan kimseye Allah rahmet etsin. 429. Ravvihul kulube sa'aten li sa'atin. Zaman zaman farklı duygu esintileriyle gönüllerinizi dinlendirin. Allahu ekber. Badiyeden bir grup insan gelir. Gençtir bunlar. İçlerinden başkan olanları der ki, aleyhissalatü vesselam şefkat ve merhamet adamıydı. farklı gördük ona. Öyle ki halden yoldan anlardı. Bizim iş dünyamıza muttaliydi sanki, biliyordu durumumuzu. Baktı ki biz gurbetteyiz, memleketi özledik. Çoluk çocuk, ana baba, hatta toprağımızın kokusu. Dedi ki bize, dönün memleketinize. Orada Kur'an'ı en bileniniz imam olsun, değilse sırayla. Nasıl, bakın ben namaz kılıyorum, ben nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. Ya da bakın ben namaz kılıyorum madem, siz de aynen namaz kılın. Bu dinin direğini siz de gerçekleştirin dercesine haberler var hadis kitaplarında. Evet, Peygamberimiz biliyor bu işi. Halden anlıyor, muhatabını biliyor ve bize kıyamete kadar bütün muhataplarına Peygamberimiz olarak, yani ümmetine diyor ki, zaman zaman, saaten li saa, bir öyle bir böyle olur bazen, farklı duygu esintileriyle gönüllerinize bir ferahlık, bir lütuf, bir ihsan imkanı tanıyın. Nasıl yani? Kalplerin böyle rahatlaması söz konusuymuş. Evet, Allah rahmet etsin bütün geçmişlerimize ve geleceklerimize. Şimdikilere de merhamet etsin tabii. Bir hocamız vardı. Müslümanların derdiyle dertli, onların dertlerine çare aramakla yorgun, ama dinçti, ama gençti. Çevresindeki gençlerden daha genç ve heyecanlıydı. Bir gün, bulunduğu şehrin ötelerinden bir bölgede Allah'ın dinini anlatmakla görevli olduğunu kabul eden bir delikanlı hocasını ziyarete gelir. Anlatmaya başlar. Enine boyuna sıkıntılar gündeme getirir. Ahlaktan yoksun insanlardan, dinden habersiz insanlara kadar ne sahneler sunar karşısında. Sonunda hoca dayanamaz. Aman der, Allah aşkına yeter evladım. Ben kendim zaten kapkaranlık bir dünyanın içindeyim. Bunalıyorum. Bir de sen karartma dünyamı. İşte hayat bu. Biz bu hayatta Kur'an'ın ve sünnetin aydınlığıyla yaşamak zorundayız. Sen bunları bu kadar hep gündeme getirip de kalbimizi iyice perişan etme diyordu. Yani bir başka fasla geçelim. Bir Zümer, bir Mümin, bir Fussilet bölümü mü dersiniz bunun adına? Ya da hani hep Buhari okuyordunuz, bir de Müslim, bir de Ebu Yala, bir de Deylemi'nin Müsnedül Firdevs'ine mi geçseniz? Olur efendim. Yani bir başka alana geçseniz, hep medeni surelerde bir de Mekki suremi, ya da hep bozuk düzen bir hayatın görüntüleriyle hayatınız kapkara geçmiş, ne yapacağını şaşırmıştınız, çaresizdiniz, binlerce aç, binlerce bir ilaç insanın ortasındaydınız, bunu gündeme getiriyordunuz. Ama bir de namaz kılanlar, dua edenler, istiğfar edenler, teheccüde gönül yaşlarıyla Allah'ın huzurunda ümmet için Allah'a yalvaranlar da vardı. Onlar da şöyle bir fasıl, gönlümüze ferahlık verecek şeylerdi. Onlar da olsun anlamına. Bazen zaman zaman farklı duygu esintileriyle gönüllerinizi dinlendirin diyor aleyhissalatü vesselam. Ya da sorumlu olduğunuz insanların dünyasındasınız. Her bir yanlışlarından dolayı sıkıntı çekiyorsunuz. Düzeltmeyi azmettiniz, gayret ediyorsunuz, zorlandınız. Evet. Peki ama bir de senden sorumlu olan insanların dünyasına git. Senden de onlar sorumlu olsunlar. Onlar seni düzeltmeye çalışsınlar. Rahat et onların yanında. Ya da dinden, imandan, Allah'tan, peygamberden, kitaptan, sünnetten habersiz insanların yanındasınız. Zorlanıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, güzel, ama bir de daha iyi olanların yanında bulunun. Yani bazen öyle, bazen de böyle olabileceğini bilin. Konuyla ilgili bir başka hadis hatırladım. Paylaşalım, nereye koyacaksanız siz yerleştirin. Düşünce dünyanızı böylece ayarlayın, onunla imanınızı güzelleştirin inşallah. Hansale adında, radıyallahu anh, sahabeden biri, aleyhissalatü vesselamın yanında, gönül dünyası açık, gönül gözü açık, bütün varlığıyla peygambere sanki odaklanmış, onun dediklerini içiyor sanki, bütün varlığı onunla perçinlenmiş, sanki onunla birlikte yaşıyor onun dediklerini. Ahiret, kıyamet, cennet, cehennem, hepsi oracıkta, hepsini seyreder gibi, Bir başka alem yaşıyor peygamberin dizinin dibinde sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra evine gidiyor bu sahabe. Evet, gidecekti. Hep peygamberin yanında kalmayacaktı zaten. Üstelik konuyla ilgili özel bir söz duyardık da biz işin aslını bilmeyince hep yanlış anlamışız. Belki siz de duydunuz. Falanlar var ya, karnı doydu mu gözü yolda olurmuş. Evet. Kim onlar bilir misiniz? Sizin köyün arkasındaki, öteki köyün berisindeki köylüler mi? Onlar böyle sadece onu düşünürler. Onlara ait mi söylenir? Biraz siyahi, biraz sarışın insanlar mı bunlar? Yok efendim, öyle değil. Siz Kur'an okumuyorsunuz galiba diyesim geliyor. Bakın Kur'an'da der ki, sahabenin karnı doydu mu, gözü yolda olmalıdır. Okumadınız mı böyle bir ayet? İsterseniz baştan sona bir bakın. Şöyle 30'lu surelere bir bakın özellikle isterseniz. Sahabe-i kirama diyor ki Cenab-ı Hak, karnınız doydu mu, yediniz mi yemeği, ayrılın oradan, gözünüz yolda olsun. Öyleyse biz dini bilmeden, din adına söylenmiş sözler adına farklı, hatta aykırı yorumlar yapabiliyoruz. Hani daha önce de benim böyle dikkatimi çeken bir örnek çıkmıştı karşıma. Bir adam gözleri görmez, dizi tutmaz hale gelmiş, namazı evde kılmak zorundaymış. Derken zar zor bir ezan duymuş, bekliyormuş. Dinle bakayım yavrum demiş evladına, çocuğuna. Bu ezan bizim ezan mı? Dinlemiş. Hayır baba demiş. Durmuş adam, beklemiş. Bir ezan daha. Peki yavrum ya bu ezan? Yok baba demiş. Bu da bizim ezan değil. Estağfurullah der dinleyenler. Canı sıkılır, morali bozulur. Bu neyin nesidir? Onun ezanı bunun ezanı olur mu? Ama efendim galiba insanlar siyasal ayrılıktan mı, ekonomik kaygı ve kavgadan mı, kardeş kavgasından mı ayırmışlardır bu camileri, bu ezanları, bilmem ki diye yorumlar başlar. Oysa işin aslı hiç de öyle değilmiş meğer, sonradan öğrendim. Sonra bir ezan daha, adam der ki yavrum galiba işte bu bizim ezan. Evet baba bizim ezan bu deyince adam dermiş ki aziz Allah Celle Celaluhu, ya da lehçe farkıyla aziz Allah Celle Celaluhu dermiş. Aman efendim, ne kadar da garip, ne kadar da kötü toplumsal tefrikaların özel bir ayrımı, özel toplumsal tefrikaların özel bir açılımı, özel bir örneği diye takdim edilirmiş. Oysa daha sonra öğrendim. İşin aslını şöyle öğrendim. Meğer ki ezana icabet diye bir görevimiz varmış. Yani ezan okununca onu tekrar etmemiz gerekiyormuş. Ama birden fazla ezan duyulan bir ortamda kişi hangisine icabet edecek diye bir soru var ya, karşımıza çıkacak. İşte o zaman verilen cevap bu adamın o konudaki bilgisini hatırlatıyor. Meğer ki kişi camiye gidecek, zaten gitmek zorunda. Gideceği caminin ezanına icabet edecekmiş. Gidemeyecek, bir mazeretten dolayı evde kılacaksa, yine gitseydi hangi camiye gidecek idiyse o caminin ezanına icabet edecekmiş. Ve aziz Allah Celle Celaluhu değil, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah ve sonunda Allahu Ekber, La ilahe illallah şeklinde icabet görevimiz varmış. Öyleyse Hanzale Hazretleri aleyhissalatü vesselamın yanında cennet ve cehennemi görür gibi, duyar gibi, içinde yaşar, önünde yaşar gibi bir duyguyla, ama sonra evine gelmiş. Gelecek elbette. Peygamberin yanında durmayacak. İşi bitince gelecekti. Onu rahatsız etme boyutunda olmayacaktı ziyareti. Evinde de çoluk çocuğuyla görevi vardı aslında ama onlarla oynaşmaya başlamış. Birdenbire aklı başına gelmiş. Eyvah demiş, bu neyin nesi? Yoksa Hanzale münafık mı oldu? Ben ne yaptım böyle? Az önce peygamberin yanında olan ben, şimdi yaptığım işlere bakın. Bu ne oyun ve eğlence? Hanımla, çolukla, çocukla, bu ne benim yaptığım? Yok yok, Hanzale münafık oldu demiş. Fırlamış sokağa. Karşısına çıkan Ömer Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz varmışlar o alemlere rahmet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Demiş ki Hanzale münafık oldu ya Resulallah, çare. Hayrola demiş, ne oldu? Ya Resulallah, sizin yanınızda böyle böyleyken eve gidiyorum böyle böyle oluyor. Diyor ki, ey Hanzale, sa'aten ve sa'a, bazen öyle, bazen de böyle olur. O senin münafık olman anlamına gelmez demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Rabbihul kulube sa'aten li sa'a. Namaz kılacaksınız, biraz daha tekrar kılacaksınız, biraz daha sonra bir namaz daha peki. Ama bazen de çoluk çocukla oynayacak, hatta onlara deve olacak, sırtınıza bindireceksiniz. Komşuya gidecek, ziyaret edeceksiniz. Hasta ziyaretiyle kalbiniz burkulup sanki incecik bir kan damarınızdan sızarken şöyle, ama bir başka yerde düğün olacak, sevinecek, coşacaksınız. Cenaze olacak, bir başka dünyaya taşıyacaksınız kendinizi. Sa'aten lisa'a, bir öyle, bir de böyle. Yeter ki kitap ve sünnetin belirlediği alanın dışına çıkmadan olsun bu saatler. 430. Er-racülü fî zilli sadakatihi hattâ yukdâ beynennâs ev yuhkeme beynennâs. Kıyamet günü insanlar arasında yargılanıncaya kadar ya da hüküm verilinceye kadar kişinin verdiği sadakası onu gölgeleyip korumaya devam eder. Bir başka şekliyle şöyle de tercüme edilebilir. Kişinin sadakası kıyamet günü yargılanma bitinceye kadar insanlar arasında onu gölgelendirir. Sadaka. Sadakaya verilen önemi anladınız mı? Diğer hadisleri de hatırladınız mı? Sadaka vereceksiniz, ömrünüz uzayacak. Sadaka vereceksiniz, hastalıklarınıza şifa bulacaksınız. Sadaka vereceksiniz, bütün kötülükleriniz düzene girecek. Nerede mi? Hadi birlikte hatırlayın. Sizin kitabınızda da var mı idiydi? Mesela ben şöyle hatırlıyorum. İn tübdü sadakat fe ni'immâhi ve in tuhfûhâ ve tü'tûhel fukara fe huve hayrun leküm. Yani Bakara suresinin 271. ayetinde Cenab-ı Hak eğer diyor sadakaları açıktan verirseniz ne âlâ, bu çok hoş ve çok güzel. Ama eğer onları, sadakalarınızı yani fakirlere gizliden gizliye verirseniz, işte bu da sizin için hayırlıdır elbette. Evet, açıktan da verilebilir, gizliden de verilebilir. Ama sonuca bakın, ve yükeffiru anküm min seyyiatiküm, bütün kötülüklerinize bir kefarettir bu verdiğiniz sadaka. Ailede bozukluklar, sosyal hayatta, ekonomik hayatta, siyasal hayatta kötülükler. Hem ki almış başını gidiyor, kimse engel olamıyor, çare arıyorlar. Sokaktaki insanlardan, masa başında oturanlara varıncaya kadar, büyüklerden küçüklere, kadınlardan erkeklere, zenginlerden fakirlere, iş alanlardan iş sunanlara varıncaya kadar herkese soruyorlar. Oysa Allah'a ve Resulüne soru verselerdi, Cenab-ı Hak diyecekti ki, kullarım hayatınızın düzenini mi, kötülüklerin bitmesini mi istiyorsunuz? Ben kitabımda göndermiştim, tekrar ediyorum. Baksaydınız canınız isterse demez Cenab-ı Hak. Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. Ben size tekrar haber edeyim. İn tübdü sadakat fe ni'immâhi ve in tuhfûhâ ve tü'tühel fukara ve huve hayrun leküm. İşte o zaman ve yükeffiru anküm min seyyiâtiküm. Kötülüklerinize kefaret olur. O kötü şeyleriniz, o kötülükleriniz, o bozuk düzen hayatınız, o dünyadaki bütün istemediğiniz nahoş hareketleriniz hepsi düzene girer. Efendim bunun ahirette olabileceği, acaba günahların affına sebep olacağını mı anladınız? Siz bilirsiniz ama isterseniz bir de Ali İmran suresi 195 ile Maide suresi 12. ayete bakın. Ve yükeffiru anküm min seyyiatiküm bölümünün dünyada güzellikler sağlayacağı anlamına geldiğini orada açıkça göreceksiniz. Çünkü hemen arkasından dünyada böyle, bir de ahirette altlarında ırmaklar akan cennetlere girdirileceksiniz buyurulacaktır. Öyleyse sadakalara dikkat ediyoruz. Israrla sadaka peşinde oluyoruz. Cebinize koyduğunuz en geçmez paralardan bir üst kademe, yani Hiç kimseye bir başına bir işe yaramaz paraları zaman zaman el açmışlara uzatmak şeklinde sadakayı anlamayın. Cebinizdeki paranın Allah'a ait olduğunu, kasanız ve kesenizdeki paranın Allah'a ait olduğunu bilmeniz iman, onu Allah'ın ver dediği yere vermeniz sadakadır. Tasdiktir, sadakatta bağlı olmak demektir. İşte o anlamda malınızı, imkanınızı, neniz var neniz yoksa işte onu Allah'ın dediği yerde Allah'ın kullarıyla paylaşmak anlamına sadaka, kıyamet gününde yargılanma bitinceye kadar sadaka sahibini gölgelendirecek. Üstelik o insanlar arasında rahat ve huzur içinde yaşadığını herkes görecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.